Ayrım 39, sayfa 349. HH ve gölgesine dair. Artık Emre'nin günlük ve gecelik işi HH'yi izlemek, onun her gün okuldan çıkışını, durağa gidişini, cebinden bir kitap çıkarıp okuyuşunu, mahallesine vardığında bakkaldan ufak tefek alışverişler yapışını, sessizliğe gömülmüş dairesine kapanışını, saat 9.30'da salondaki ışığın sönüşünü, yatak odası olarak tahmin ettiği odanın penceresinde mavi bir okuma ışığının parlayışını, saat 10 dolaylarında o ışığın da sönüşünü onunla birlikte yaşamaktı. Proust'un başlangıç cümlesindeki gibi akşamları erken yattığını, artık emin olduğu bir biçimde yalnız yaşadığını, elindeki kitapları en fazla 2 günde bitirdiğini, pek fazla eşi dostu olmadığını, İçine kapalı, sönük, hüzünlü bir adam olduğunu biliyordu. Mimiklerine kadar ezberlemişti. Durakta ya da otobüste adamın okuduğunu gördüğü kitapları alıyordu o da. Otobüs bir sürü durakta durup kalkarken, tıklım tıkış kalabalıkta, bazen koltukta, bazen ayakta ama daima adamın göremeyeceği biçimde arkasında kitap okuyan sadece 2 kişi, belki de senkronik olarak aynı sayfaları okuyorlardı. HH'nin elinde Emre'nin daha önce hiç okumadığı Memduh Şevket Esendal'ın hikayeleri mi var? Hemen ertesi gün ikinci el ucuz dükkandan aynı kitabı alıyor, o gece biraz okuyup adama yetişmeye çalışıyordu. Otobüste adamın arkasından göz attığı kadarıyla Feminist adlı hikayeye gelmiş olduğunu görüyor, o da oradan okumaya başlıyordu. Ertesi gün adamın elinde yine hiç okumamış olduğu Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri adlı kitabını görüyor, onu da başlangıç bölümü hariç senkronik biçimde okuyorlardı. Adam yatak odasında okurken Emre de elektrik direğine sırtını vererek okuyor, aşağı yukarı yarım saat sonra 3. kattaki cılız okuma ışığı sönünce o da evine gidiyordu. 2 gün sonra adamın elinde ne yazık ki yine hiç okumamış olduğu Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz adlı kitabı oluyordu. Daha sonra Osman Cemal Kaygılı'dan Çingeneler, Sait Faik'ten Medar-ı Maişet Motoru, yine Refik Halit'in Deli adlı oyunu, Nermi Uygur'un Denemeleri, Peride Celal'in Kurtlar romanı, Yusuf Atılgan'dan Anayurt Oteli, Yaşar Kemal'den Çakırcalı Efe sükun ediyordu. İkisinin de elinde aynı kitaplar, hafta sonu hariç her akşamüstü otobüste okuyup duruyorlardı. Büyük olasılıkla HH'nin bilmem kaçıncı okuyuşu, kendisininse ilkti. Bir süre sonra Emre daha önce kulağına çalınmış olan ama okumadığı bu yazarların kitaplarından büyük bir zevk aldığını fark etti. Memduh Şevket'te Çehov, Sait Faik'te Mark Twain tadı vardı. Sonra bu yazarları dünyadaki ünlü meslektaşlarına benzetme merakından da sıyrılıp sadece kitaplar güzel yazılmış oldukları için okumaya başladı. Refik Halit'in kullandığı kıvrak Türkçenin kendisine yeni olanaklar getirebileceğini fark etti. Hatta onun gibi bir cümle yazdı not defterine. Boğaz içinde ay, efsunlu gecenin sırrına varmak için yataktaki maşukun ateşli kollarından sıyrılarak rüzgarda uçuşan bürümcük geceliğiyle balkona çıkan bir yeni gelin gibi bulutların arasından yüzünü gösterdi. Sonra yazdığı süslü püslü cümleyi beğenmeyerek o sayfayı kopardı. Böyle yazamazdı elbette. Karacaoğlan'ın ay buluttan çıkar gibi ela gözlüm gülümsedi dizelerini çok daha ustaca buluyordu. Daha yalın, daha etkili, daha vurucu, duru bir Türkçe. Hem de okuduğu yazarlardan yıllarca önce yazılmış olmasına rağmen. İstanbul Arapçanın, Farsçanın büyüsüne kapılmış ama Anadolu ozanları hiç takmamıştı bunu. İlginçti. Nazım da Kalküta'nın damları üstünde güneş, güneş gibi yükseliyordu diye yazmamış mıydı? Edebiyatın özü süslemelerde değil, yalınlıkta gizliydi belki de. Yine de bu yazarların diğer kitaplarını da okumak için deyim yerindeyse bir susuzluk duyuyordu. Bir süre sonra edebiyat öğretmeni HH'nin hiç fark etmeden bir öğrenci daha eğitmiş olduğunun bilincine vardı. ''Şu kaderin işine bak'' dedi acı acı gülerek. Böylece edebiyat ve müzik delisi Emre Karaca'nın hayatında kendisini ana dilinin büyük yazarlarına ulaştıracak yeni bir kapı açıldı. Geleceğe ancak gelenek kapılarından geçilerek ulaşabileceğini sezer gibi oldu. Parantez içinde, 20 yıl sonra bir kitap tanıtım toplantısında bu durumu minicik bir sezgiydi ama ne de olsa bir başlangıçtı diyerek minnetle anacaktı. Hafta sonları H.H. evinden çıkmadığı için Emre onun neler okuduğunu bilemiyordu. Sadece bir tek cumartesi akşamüstü, o mesajı görmesinden sonraki ilk cumartesiydi bu, evden çıktı adam. Yürüyerek sahildeki salaş bir balıkçı lokantasına gitti. Kalabalık masalar arasından sıyrılarak iki kişilik bir masada kendinden biraz daha genç ve daha iri yarı bir adamla buluştu. Sözleştiği yayın evi editörü olmalıydı karşısındaki, yani kendisine yanlış mesaj gönderen Nejat Bey. Nedense o adama karşı hiçbir öfke yoktu içinde. Kitap basmak ticari bir işti, yatırım gerektiriyordu. Emre'nin de kimseyi benim kitabıma niye yatırım yapmıyorsunuz diye suçlama hakkı yoktu elbette. Eğer editör H.H.'nin o aşağılayıcı cümlelerini kendisine yanlışlıkla göndermeseydi, şimdi Emre burada onları izliyor olamazdı. H.H.'nin yatacak yeri yoktu. Hiç kimse bir yazarın çalışmasını o hakaret sözleriyle yargılayamazdı. Beğenmedim der ve gerekçelerini sıralardı. H.H. ile Nejat'ın birbirlerine hasretle sarılmalarından iyi dost olduklarını anladı Emre. Deniz kıyısındaki kaldırımda durduğu yerden lokantanın camla kapatılmış terasında oturanları görebiliyordu. İki adamın buzlu rakı kadehlerini kaldırıp dudaklarına götürürken dostça gülümsemelerini bile izleyebiliyordu burada. Hatta garsonun masalarına beyaz peynir, kavun, kalamar gibi mezeler sıraladığını da. Fena halde acıktığını hissetti. Ilık havada, beyaz vapurların dev martılar gibi süzüldüğü kararan denizin kıyısında, rakı kokusuna karışan balık, kabak kızartması, kalamar gibi İstanbul lezzetlerinin kokusu başını döndürmüştü. Az ötesindeki midyeciden taratorlu midye tava aldı. Çok ama çok lezzetliydi. Yerine dönerek çeyrek ekmek içine sıyırdığı midyeleri yerken iki ahbabın sohbeti iyice koyulmuş olduğunu gördü. Gülüyorlardı. Sürekli konuşup, sürekli kadeh tokuşturup, sürekli gülerek o güzel cumartesi akşamının keyfini çıkarıyorlardı. H.H.'nin eski bir giysi gibi üstüne yapışmış olan hüzün dalgasından pek bir şey kalmamıştı geriye. Emre, onların gülüşmesini, sohbetini izleye izleye daha da öfkelendi. Genç bir yazar adayını konuştuklarından, o acemi yazarla alay ettiklerinden emindi. O gece, acılar içinde eve döndüğünde, herkes derin uykulardayken sessizce internete girdi, kapalı kapılardaki kilitleri açmakla ilgili bulduğu her şeyi okudu. Anladığı kadarıyla intikam için gerekli olan şeyler çok basitti ve ikisi de büyük annesine aitti. Eski moda bir ısı ölçer ve iki saç firketesi. Kilit nasıl açılır? İki firkete alınır, birinin kalın tarafı 1 santim kadar içeriye kıvrılır, kilidin alt tarafına sokularak sabitleme sağlanır. Emre ne okuduysa onu yaparak daha önceden kıvırdığı firketeyi anahtar deliğine sokup basılı tuttu. Parantez içinde, öteki firketenin iki teli birbirinden ayrılır, düz bir tel elde edilir, öbür tel de bükülerek tutamaç olarak kullanılır, bu da üstteki dilin düşmemesi içindir. Emre bunu da aynen uyguladı, hazırladığı firketeyi cebinden çıkararak üst tarafa soktu. Telin ucunda dili hissetti. Onu yukarıya tutmaya çabalayarak alttaki firketeyi anahtar gibi çevirdi. Ama hiçbir şey olmadı. Kapı açılmadı. İnternet sayfasında söylendiği gibi ya fazla ya da az bastırmış olmalıydı. Tekrar denedi. Öğleden sonra saat 1 civarıydı. Ortalık sessizdi. Apartmanda pek bir hareket yoktu. Çünkü çalışanlar işte, çocuklar okuldaydı. Evlere girip çıkan bir iki ev hanımı vardı ama onlar da Emre'yi görmedi. Loş apartman sahanlığında otomatı yakmadan 8 numaralı dairenin kilidine eğilip birinci firketeyi tekrar soktu. Bu kez daha dikkatliydi. Kilidi hissetmeye çalıştı. Sonra sıra ikinci firketeye geldi. Onu kilide sokar sokmaz başarısız olacağını anladı. Çünkü kaydırmıştı. Beceremedi. Doğruldu. Bir süre derin derin nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. Aklına Taksim'de Toma kapağını açan çelimsiz çocuk geldi. O burada olsaydı bir saniyede açardı diye düşündü. Değil mi ki koca Toma'nın kapağı bile dayanmamıştı ona. Üçüncü denemede kilit çıt diye açıldı. Emre kapıyı yavaş yavaş açıp içeri süzüldü. Sonra kapıyı arkasından yavaşça kapattı. Girdiği yerde gözüne ilk çarpan bir askılık, yerde iki ayakkabı, bir terlik oldu. Antrenin sağ yanında açık bırakılmış kapıdan oranın tuvalet olduğu anlaşılıyordu. Emre salona girdi. Hayret edilecek kadar az eşya vardı burada. Formika küçük bir yemek masası, iki sandalye, eski bir televizyon, yüzü yer yer yırtılmış yeşil bir koltuk. Hepsi buydu. Yoksul bir öğrenci evi gibi. Yatak odasına geçti. Yanılmamıştı. Adamın tek kişilik somyasının yanında bir tabure, üstünde küçük bir okuma lambası duruyordu. Taburenin yanında mozaik zemine de birkaç kitap yığılmıştı. Odada bir de plastik, fermuarlı, kirli, bej dolaba benzer bir şey duruyordu. İçinde elbise askıları vardı. Bir iki eski ceket, buruşuk pantolonlar, birkaç eprimiş kravat gözüne çarptı. Yatağın üstüne oturduğunda yaylar gıcırdadı. Orada oturup adamın hayatını düşündü. Karısının, çocuklarının nerede olduğunu merak etti. Yatağa uzanarak en üstte duran kitabı aldı. Erdal Öz'ün Odalarda adlı romanı, onun altında da Sait Faik'in Lüzumsuz Adam kitabı duruyordu. Evde bir oda daha vardı. Basit bir kitaplık ve küçük bir masayla sandalye dışında boştu. Raflarda yüzlerce kitap vardı. Evde yaygı mobilya namına bir şey yoktu. Yerler çıplaktı ama kitap çoktu. Tahta masada eski bir bilgisayar duruyordu. Böyle adamların şifresi falan olmazdı elbette. Bilgisayarı açıp adamın yazılarını, e-postalarını okuyarak hayatına ait bir iz bulmaya çalıştı. E-postalar arasında HH'nin Nejat'a yazdığı mesajı görüp bir kez daha sinirlendi. Neredeyse yumruğunu vurup bilgisayarı kıracaktı ama kendini tuttu. E-postaları gözden geçirmeye devam etti. Zaten fazla bir yazışma yoktu. Biraz okul işleri, birkaç ahbap selamı vesaire derken aradığı ize ulaştı. Nermin adlı birisinden gelen bir mesajdı bu. Nermin Hisarlıgil'den. Kuru, soğuk, kısa bir mesaj. O ayki ödemenin bankaya gelmediğini, oysa okul taksitini yatırması gerektiğini belirtiyordu. Derhal öde, diyor. Sonra ne selam ne kelam, mesaj bir ünlem işaretiyle bitiyordu. Nermin adamın karısı olmalıydı ama belli ki ayrı yaşıyorlardı. Boşanmamışlardı henüz. Çünkü kadın onun soyadını taşıyor, hem de nafaka değil, ödeme kelimesini kullanıyordu. Okul taksiti dediğine göre çocuk da onunla birlikteydi. Belki de baba evindeydi kadın ama eşyalarını da alıp gitmişe benziyordu. Öyleyse baba evi olamazdı. HH'nin bilgisayarında fotoğraf var mıdır acaba diye merak edip aradı. Dosyalanmış durumda değildi ama birkaç fotoğraf vardı gerçekten. Düğün fotoğrafları, sınıfla çekilmiş bir başkası, birkaç fotoğrafta büyüyen bir oğlan çocuğu. Nermin'i görmüştü sonunda. Güzel de denemezdi, çirkin de, öyle bir kadındı işte. Gelinlik giymişti. Kaygılı bir gülümseyiş vardı yüzünde. Galiba adam ondan epey büyüktü. O zaman da saçları yoktu. Niye yürümemişti acaba evlilikleri? Adamın edebiyat merakı yüzünden mi? Eve girerken bir kenara sinip HH'nin gelmesini beklerim diye düşünmüştü. Hatta cebine eski moda cıvalı dereceyi bile almıştı. Adam uyuduktan sonra derecenin metal kısmını kırıp kulağına cıva boşaltabilirdi. Tertemiz bir ölüm olurdu bu. Hiç kimse de silik edebiyat öğretmeninin sinsi bir cinayete kurban gittiğinden kuşkulanmazdı. Zaten kim öldürmeye kalkacaktı ki onu? Eski karısı mı? Ama şimdi içinde bir isteksizlik duyuyordu. Yok. Hayır, adama sempati filan söz konusu değildi. Eskisi kadar nefret ediyordu ama onun ev hallerini, fotoğraflarını, yazışmalarını görmek bir parça tedirgin etmişti onu. Mahremiyete saldırı, olmaması gereken bir yerde bulunmak, hırsız ürpertisi, incelmiş buz üzerinde yürüme tedirginliği, yanlışlık duygusu, hepsi bir aradaydı. İşleri oluruna bırakıp adamın yatağına uzandı, Lüzumsuz Adam'ı okumaya başladı. Birkaç sayfa sonra içi geçer gibi oldu. Kitabı elinden düşürdü. Karanlık bir kuyuya gömüldüğünü hissetti. Sokak kapısının açılmasıyla uyandığında hafif bir panik yaşadı. Kalbi çarpıyordu. Hemen doğruldu. Yattığı yeri ve yastığı düzeltti. Adamdan ses çıkmıyordu. Biraz sonra sifonun çekildiğini duydu. Adam oradan çıkıp salonda biraz dolaştı, bir şeye çarptı. Sonra mutfağa gitmiş olmalıydı ki salondaki ses kesildi. Yatak odasının kapısında sessizce beklemekte olan Emre ayaklarının ucuna basarak çalışma odasına geçti. Oradaki eski kanepenin arkasına sindi. Aradan kısa bir süre geçince H.H.'nin ayak seslerini salonda duydu yine. Masaya konan tabak sesi, bir sandalyenin çekilmesi, bardağa lıkır lıkır dökülen bir sıvı, hepsi o kadardı. Ev o kadar sessizdi ki diğer dairelerden derinden derine televizyon sesi, çoluk çocuk bağırmaları duyulur gibiydi. Salonda televizyon görmediğini düşündü Emre. Radyo filan da yoktu. Hiçbir şey yoktu. Müzik de çalınmıyordu herhalde. Bir süre sonra yine bir sandalye çekilmesi, hafif ayak sesleri, açılan bir musluk, kapanan bir musluk derken adamın çalışma odasına geldiğini fark etti. Işık açıldı. Kanepenin arkasından kendisini görmesine olanak yoktu ama içgüdüsel olarak daha da bir büzüldü saklandığı yerde. Yine bir sandalye çekilip bilgisayar açıldı. Emre'nin burnuna sigara kokusu geldi. Sonra tahta masada tıklayan bilgisayar faresi. Sessizlik, sessizlik ama sonra başka bir şey. Ağlama sesi. İçli içli ağlama. Öyle yüksek sesle değildi. Duyulur duyulmaz, iç çekerek. Ekranda Nermin'in mesajını okumuş olmalıydı. O sert tonlu, emir kipiyle yazılmış, düşmanca mesajı. Ama bu çok sürmedi. Adam ayağa kalktı, ışığı kapatıp salona geçti. Bir sürede orada oyalandı. Sonra ışıkları kapatıp yatak odasına gitti, soyundu ve yaylı somyanın gıcırdamasından onun yattığını anladı Emre. Kendisi bu yüzden o kadar dikkatli kalkmıştı yataktan. Sadece küçük bir ışık kalmıştı evde, okuma ışığı. Emre, günlerdir dışarıdan izlediği ve ezbere bildiği olayları bu kez içeriden izliyordu. Bekledi, bekledi. Adamın ışığı kapatmasına az kalmıştı ama bu arada neredeyse kendisi de uyuyacaktı. Hareketsizlikten her tarafı uyuşmuştu. Ayrıca fena halde sıkışmıştı. H.H. gelmeden tuvaleti kullanmamış olduğuna çok pişmandı. Adam yattığına göre artık onu göremezdi. Kanepenin arkasından doğruldu, sessizce gerindi, uyuşmuş sol bacağına iğneler batarak kanepeye oturdu ses çıkarmadan. Keşke o da kitap okuyabilseydi adam gibi ama olanak yoktu buna, ışık yakamazdı. Derken çıt diye bir ses duyuldu ve yatak odası karanlığa gömüldü. H.H.'nin uykusu başladı. Emre'nin eve gitme vakti geldi. Ne var ki bu kez dışarıda elektrik direğinin dibinde değil de evde olduğu için biraz daha beklemesi gerekiyordu. Çok da beklemesi gerekmedi. Birkaç dakika sonra yatak odasının açık bırakılmış kapısına yaklaştığında H.H.'nin düzenli soluklarını, hafif ve ritmik mırıltılarını duydu. Kolay uyuyan birisi olmalıydı. Biraz önce kendisini ağlatan duygusal gerilime rağmen her zamanki saatinde uykuya dalmıştı bile. Şimdi içeri girme vakti, odaya girip cıvayı kulağa boşaltma vakti, o abartılı kelimeyi kullanarak ucuz edebiyat yapacaksa intikam vaktiydi. Kısacası vakit gelmişti. Cebindeki dereceyi çıkardı, ucunda cıva bulunan bölüm zaten elle bile hissedilebileceği kadar değişikti. O metal bölümü çıt diye kırarsa, içindeki cıvalar hiçbir gücün zapt edemeyeceği bir hareketlilikle adı üstünde cıva gibi hoplayıp zıplayacaklar, H.H.'nin kulağından içeri girip gövdesine dalacaklardı. Ondan sonra ne yapacakları kendilerine kalmıştı. Yine de içine sinmeyen bir şeyler vardı. Adamla oturup konuşmak isterdi, yaptığı alçaklığı yüzüne vurmak isterdi. Tarih boyunca onun gibi adamların işlediği edebiyat cinayetlerini tek tek ortaya dökmek isterdi. Aslında nasıl birisi olduğunu göstermek isterdi. Başucuna yığdığı onca kitap basılmadan önce rapor için kendisine gelse, onların da katili olacağını anlatmak isterdi. Yoksa boşu boşuna uykuda bir ölüm kime yarar sağlardı ki? Aslında Emre'nin istediği kişisel bir intikam değil, edebi bir gösteriydi. Her gece altında beklediği elektrik direği odayı epey aydınlatıyordu. Bu ışıkta adamın çıplak başını, inip kalkan göğsünü, yorgana sarılmış zayıf kolunu çok iyi görüyordu. Hatta fazla iyi görüyor denebilirdi. Çünkü yabancı bir adamla bu derece yakınlık içinde bir panik duygusu kıpırdatıyordu. tanımadığı bir adamın uyuyuşunu izlemek, karısıyla para kavgalarını bilmek, ağlamasına tanık olmak, hiç istemeden hayatına bu kadar çok karışmak biraz mide bulandırıcıydı. Emre 6 dakika sonra sokağa çıktığında, "Boktan herifin birisin," dedi kendi kendine. "Beş para etmez birisin." O evde, o çıplak evde ne yapacağını bilmeden adamın başına dikilip dururken, bunun sadece kendisini oyalamaya yarayan, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir oyun olduğunun farkına varmıştı. Öfkesini boşaltmak için bir hayaldi sadece. Boş bir oyalanma. İnsanların çoğunun her gece yaptığı gibi hayali intikam planları. Apartmanı dinleyerek dışarı çıkıp kapıyı arkasından sessizce kapatırken, kendi kendine saçma sapan biri olduğunu tekrarlayıp duruyordu. "Saçma sapan bir adamsın sen Emre Karaca," diyordu. "Lüzumsuz bir adamsın." Ayrıldıklarından beri ilk kez Zehra düştü aklına. "Kız haklı," diye düşündü. "Bende iş yok. Kişiliğim gelişmemiş. Kız yerden göğe kadar haklı." Ayrım sonu. Sayfa 358.